Kahverengi. Hande Altaylı. 30. ayrım. 31. Restoranın önüne konan ısıtıcılar ve sırtlarına aldıkları kalın şallar sayesinde dışarıda oturuyorlardı. Özellikle turistlerin rağbet ettiği Osmanlı yemekleri yapan oldukça meşhur bir yerdi ama Narin, Fırat ve Atıf'ın orada olmalarının sebebi kesinlikle eşsiz lezzetteki yemeklerin tadına bakmak istemeleri değildi. Ayak altı olmayan bir yerde buluşmak istemişlerdi ve şehrin eski kısmı onların çevrelerindeki insanlar için kesinlikle ayak altı sayılmıyordu. Üniversitede okurken çalıştığım restoranın menüsü buradakininkiyle hemen hemen aynıydı, dedi Narin. Ne iş yapıyordun orada, diye sordu Atıf. Bulaşıktan başladım, her işi yaptım. Yani böyle yemekler yapabilir misin? Hayır, mutfakta çalışmadım. Restoranın sahibi Murat Bey, nur içinde yatsın, çok iyi biriydi. 2 seneyi geçti öleli. Şu camiden kalkmıştı cenazesi. Buraya gelince onu hatırladım. Fırat ile Atıf aynı anda biraz ilerideki camiye baktılar. Nerede kaldı Deniz, diye sordu Narin. Yoldaymış, dedi Fırat. Birazdan gelir. Buraları hiç bilmez o. Nasıl bulacak bilmiyorum. Narin bir taraftan dudaklarını yiyor, bir taraftan da Deniz'in gelmesini umduğu tarafa bakıyordu. Halletmesi gereken işi neymiş, söylesenize. İş değil aslında, dedi Fırat. Irmak o geceden beri sana attığı mesajları görmüş. Ne? Ne mesajı? Deniz'in sana attığı ama senin telefonunu açmadığın için görmediğin mesajlar. Durumu açıklamaya çalışmış işte, sen rahat et diye. Narin elini başına götürdü. Allah kahretsin. Yani Irmak da biliyor. Bütün yaptıklarınızın numara olduğunu. O gece yaşananları sizin kurguladığınızı biliyor. O gece yaşananları Deniz kurgulamadı, dedi Fırat. O bana sadece Narin'le ilişkinizi bir şekilde açık et. Gerekirse rezil olun demişti. O gece öyle şeyler yapacağımdan haberi yoktu. Ama yapınca anladı tabii. Ne fark eder ki? Sonuçta Irmak onun bu işte parmağı olduğunu biliyor. Çok kızmış Deniz'e. Deliye dönmüş. Amcasını filan aramış. Bütün aile toplanmış. Demediklerini bırakmamışlar seninkine, dedi Fırat. Allah kahretsin. Cenaze var galiba orada, diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı Atıf. Üçü birden başlarını çevirip cami avlusuna giren kadınla erkekli kalabalığa baktılar. O sırada Moskov Recep'in cenazesi caminin gasilhanesinden çıkarılmış, avludaki uzun 2 taştan birinin üzerine konulmuştu. Öbür taşın üzerinde onunkinden daha ufak bir tabutta yaşlı bir adam yatıyordu. Ve avluyu dolduran kalabalığın büyük bir kısmı aslında o yaşlı adamı yolcu etmek için toplanmıştı. Recep'i uğurlamaya gelenler Tahtakale esnafından ve oturduğu apartmanın sakinlerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik küçük bir topluluktu. Ümmühan yanında 2 çocuğuyla tabutun yanında durmuş, yeşil örtüyü okşayarak bir şeyler mırıldanıyordu. Hoca gelince çocuklarını ellerinden tuttu, biraz geride kadınlara ayrılmış bölüme geçti. Komşu kadınlar onun sırtını sıvazladılar, 2 öksüzün başını okşadılar. Hocanın cami megafonundan yayılan gür sesi tüm sokağı doldurunca Atıf, bu da iyi vallahi, dedi. Kafamızı dağıtalım dedik, cenazeye denk geldik. Hepimiz öleceğiz diyen sendin, dedi Narin gülerek, sonra Fırat'a döndü. Peki sen o gece Atıf'ı gerçekten kıskandın mı, diye sordu. Yok, kıskanmadım, çünkü Deniz söylemişti aranızda bir şey olmadığını. Ama tabii bugün bir şey olmaması yarın da olmayacağı anlamına gelmezdi. Yani belki biraz sinir olmuş olabilirim, dedi Fırat gülerek. Hocanın güçlü sesi sohbet etmelerine daha fazla imkan vermediği için sustular. Ümmühan'ın avluda bayılmak üzere olduğundan haberleri yoktu. Küçük kızın babasının tabutuna bakıp bakıp içini çektiğini, oğlanın ise ağlamamak için aklından üçer üçer 100'e kadar saymaya çalıştığını da bilmiyorlardı. Cenaze namazı kılınırken kadınlar Ümmühan'ın sallandığını fark edip duvarın kenarına oturmasına yardım ettiler. Ve ellerine boşalttıkları suyu dul kadının yüzüne çarptılar. Ümmühan gözlerini açtı, namaz kılanları görünce tekrar kapattı. Ah Recep, ah benim canım, diye inledi. Rüzgar yüzüne vurunca biraz ferahlar gibi oldu, yine başı döndü. Geliyor dedi Atıf. Gerçekten de geliyordu Deniz. Gözünde kocaman güneş gözlüğüyle yorgun bir şekilde onlara doğru yürüyor. Uzun saçları rüzgarda savruluyordu. Narin onu görünce gözyaşlarını tutamadı. Ağlama ama dedi Deniz ona sarılırken. Bütün bu bokları sen gül diye yedik. Narin yüzünü onun güzel saçlarına gömdü. Bir müddet öyle kaldılar. Sonunda Deniz kendini Narin'in kollarından kurtarıp oturmayı başardı. Nasıldı diye sordu Atıf Deniz'e. Nasıl olacak? Irmak, amcam ve yengem karşıma geçip ne kadar iğrenç bir insan olduğunu söyleyip durdular. Irmak kafama bir küllük fırlattı ve bir daha benimle konuşmayacağını söyleyerek çıkıp gitti. Amcam sürekli ahlaktan bahsetti. Yengem ayıplayan bakışlarını bir saniye bile üzerimden çekmedi. Vay efendim, insan kardeşine bunu nasıl yaparmış? Ben nasıl insanmışım? Sen ne dedin diye sordu Atıf. Ne diyebilirim ki, hepsi biliyor zaten. Neyi diye üsteledi Atıf. Narin'in benim hayatımdaki en önemli insan olduğunu ve onun için iyi ya da kötü her şeyi yapabileceğimi. Deniz sustu, uzun bir sessizlik oldu. Birkaç dakika sonra sessizliği yine Deniz bozdu. Narin, zırlamanı bölmek istiyorum. Ama senden bir şey rica edeceğim. Sana saçma gelebilir ama benim için önemli. Ne? Lütfen artık saçını siyah boyatma. Yine eskisi gibi sarı olsun. Narin hayretle ona baktı. Ve peki ama nereden çıktı bu şimdi diye sordu. Bilmem, içimden geldi dedi Deniz. Ve 30. defa sigarasını yakmaya çalışıp yine başaramayınca amma esiyor be diye söylendi. Gerçekten de rüzgar bütün şiddetiyle esiyor, tozu toprağı yerden kaldırıp insanların yüzlerine gözlerine dolduruyordu. Recep'in tabutundaki örtüyü bile defalarca düzeltmek zorunda kalmışlardı. Ümmühan çocuklarıyla birlikte caminin önünde bekleyen minibüse binerken bu esintinin bir işaret olup olmadığını düşündü. Yağmur yağıyor olsa kendini rahmettir diyerek avutabilirdi. Ama rüzgarın hayra yorulacak bir tarafını bulamayıp içini çekti. Moskov Recep mezarlıkta kendisi için hazırlanmış çukura doğru saatte 40 kilometre hızla ilerlerken Narin Fırat'ın ıslak toprak kadar kahverengi gözlerine baktı. Ve Yaslıhan stadındaki o günü düşündü. Bazen başladığın yere dönebilmek için dünyayı dolaşman gerekiyordu. 30. ayrımın sonu, sayfa 322. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Kahverengi. Yazarı Hande Altaylı. Seslendiren Can Koyunpınar anısına annesi Zerrin Koyunpınar.